Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 45. ayrım. Sayfa 585. İngiliz hata ettiğini hemen sezinledi. Biri mutlaka Kepşov'a olayı jurnallemiş olmalıydı. Efendinin olayı duymayacağını düşünmekle hata ettiğini hemen anladı. Mutlaka çiftlikte ispiyoncular olmalıydı. "Ha, evet," diye mırıldandı. "Basit bir kavga olayı. Sanırım yeni gelen silahlı askerlerden birine münakaşa etmiş." "Sadece münakaşa mı?" "Dövüşmüşler efendim. Karşılıklı birkaç yumruk atmışlar. Olaya fazla önem vermediğim için üzerinde durmaya bile gerek görmedim. Bu tür olaylar zaman zaman oluyor, bilirsiniz. Önlenmesi çok zor." "Ama bu adama özel bir önem verdiğimi biliyorsun." "Haklısınız efendim. Rapor etmemekte hata ettim. Bağışlayın." "Kiminle dövüşmüş?" "Paralı askerlerin başıyla. Mokeyen adında Zululu bir zenci." İngiliz Kepşov'un ispiyoncusunu hemen anlamıştı. Ojiyer'den başkası olamazdı bu. "Yarın onun canını okurum," diye düşündü. "Kendisiyle ilgilendin mi?" "Kavga yerine gelir gelmez hemen barakasına dinlenmeye gönderdim." "Neden dövüşmüşler, öğrendin mi?" "Şey efendim," diye kekeledi İngiliz. "Bilirsiniz, zenciler beyazlardan hoşlanmıyorlar ve biraz saldırgan oluyorlar. Her an kavga çıkarmak istiyorlar. Sebebi tam olarak bilmiyorum fakat Mokeyan'a sataşmış galiba." İngiliz 3 gecedir koynuna aldığı adamı teşvik ve tahrik ederek Kenan'ı dövdürdüğünü söyleyemezdi. Kepşov, "Zenciye ceza verdin mi?" diye sordu. "Hayır efendim, gerek görmedim." "Çiftlikte bu bir disiplinsizlik suçudur İngiliz. O adamın derhal cezalandırmasını istiyorum." "Emredersiniz efendim. Kırbaç mı?" Kepşov dik dik genç kadına baktı. "Hayır İngiliz, öldür onu." Kıpkırmızı kesildi genç kadın. "Fakat efendim," diye kekeledi. "Mokeyan'a paralı askerlerin başı. Bunu yaparsak bir isyana yol açmayalım. Askerler üzerinde büyük bir otoritesi var." Efendi sert bir şekilde homurdandı. "Unuttun mu yoksa? Daha geldikleri ilk gün sen de otorite sağlamak için içlerinden birini vurmuştun. Çiftliğimde daima disiplinin sürmesini isterim. O adam da cezalandırılmalı. O pis zencinin öldürmesini istiyorum. Bunu sen yapamazsan muhafızlara yaptırırım. Ama ben emri senin yerine getirmeni istiyorum." İngiliz içinden "seni gidi maskeli şeytan seni" diye geçirdi. Mutlaka Mokeyan'a ile olan ilişkisini de biliyordu. Bir an hiç çıkmadı karanlık dünyasından. Nasıl olup da çiftlikte dönen her dolabı öğrenebildiğini hayret etti. Ama öyle ama böyle biliyordu işte. Ve aldığı emri yerine getirmek zorundaydı. "Emredersiniz efendim," dedi. "Bu gece paralı askeri öldür. Sonra muhafızları çağır ve onu denize attır." İngiliz kızardı yeniden. Neden gece demişti acaba? Bu gece mükafatını almak için Mokeyana'nın yeniden geleceğini biliyor muydu? Bunu düşünmesi bile abesti. Efendi her şeyi bilirdi. Kepşov düşünceli bir şekilde "çekilebilirsin artık," diye mırıldandı. O gece erkenden yemeğini yiyerek bungalovuna döndü İngiliz. Oldukça huzursuz ve sinirliydi. Artık Mokeyana'yı pek iplediği yoktu. Gerçi zenci yaşamında gördüğü en güçlü ve kendisini doyuran erkekti. Tek kusuru kara derili olmasıydı. Bir an güçlü kolları ve tiksindiği o ter kokusu altında adamın defalarca kendisine sahip oluşunu hatırladı. Kusursuz bir aygırdı. Tam bu iş için yaratılmış, şahane bir yaratık. Ancak onu harcamak zorundaydı. Efendiye itaat her şeyin önünde gelirdi. Bu gece Mokeyana'nın son gecesi olacaktı. Omuzlarını siltli sarışın kadın yarın kendisine bir başkasını bulabilirdi. Paralı askerlerin arasında gözüne kestirdiği başkaları da vardı. Danimarkalı Jorgensen gibi. Onun nedenli güçlü olduğunu bilmiyordu. Ama hiç olmazsa deneyebilirdi. Kimse Mokeyana'nın performansına erişemezdi ama belli de olmazdı. Son gecenin keyfine varayım diye düşündü. Duygularından dolayı yüksünmüyordu. Erkekler sadece onu doyuma ulaştıran bir araçtı. Hatta zevklendi bile. Bu gece zenciyi en mükemmel şekilde kullanabilirdi. Soyundu, ışıkları söndürdü ve yatağa uzandı. Baş ucundaki komodinin çekmecesine uzun namlulu silahını doldurarak yerleştirdi. Artık dev aygırını bekleyebilirdi. Elleri daha şimdiden çıplak vücudunun nazik yerlerinde hafif hafif dokunuşlarla dolaşmaya başlamıştı bile. O gece Nihat'i yatakhaneye yemek getirdi. Yanında Ojiyer de vardı. İki yaşlı adam Kenan'ı yatakta güçlükle doğrulttular. Kenan yemekleri sildi süpürdü. Ojiyer geçmiş olsun dileklerini sunarken Kenan elinden geldiği kadar adamı suçlamamaya çalışarak üzüntülerini kabul etti. Mokeyana ile ilgili de hiçbir soru sormadı. Ojiyer gittikten sonra Nihat'i "aferin" diye mırıldandı. "Akıllanıyorsun. O iki yüzlü riyakara bir şey belli etmedin." Kenan gülümsemeye çalıştı. Yerli işçiler şimdi Kenan'a daha sıcak ve kendilerinden biri gibi bakmaya başlamışlardı. Yatakhaneye gelen işçilerin büyük bir çoğunluğu önce yanına uğrayıp hatırını sordular. Kendisine Nihat'i gibi birinin baktığı için şanslı olduğunu söylediler. Nihat'i yerlilerin adeta çiftlikteki doktoruydu. İşin garibi Kenan da buna inanmıştı. Kaburgalarındaki sızılar devam ediyordu fakat yaşlı yerli göğsünü bir doktor kadar maharetle bandajlamıştı. Bir ara Ne zaman ayağa kalkabilirim Niyati diye sordu. Gülümseyen yerli hiç merak etme. 3-4 güne kadar iyileşeceksin dedi. Mokoyena paralı askerlere tahsis edilen barakadan çıktı. Her gece yaptığı bu ziyaretler arkadaşlar arasında gülüşmelere yol açıyordu. Sekse düşkün zencinin çiftlikte bir kadın bulduğunu tahmin ediyorlardı ama kimse o kadının adam vurarak otoritesini ispatlamak için şov yapan İngilit olduğunu tahmin edememişti. Eğitim bölgesinden çıkan Mokoyena gecenin karanlığında İngilit'in barakasının olduğu yere doğru yürümeye başladı. Hat üzerinde her gece silahlı devriyelere rastlıyordu. Hatta ilk gece önünü kesmişler ve nereye gittiğini sormuşlardı. O da İngiliz'den öğrendiği üzere sekreter vekilinden yarınki çalışmalar için talimat almaya gidiyorum demişti. Hatta gelince huylandı. Bu gece geçirmesi yasak olan bungalov çitinin başında elleri tüfekli dört muhafız sohbet ediyorlardı. İkildi birden. Niye acaba sayılar artırılmıştı? Bunun sabahki olayla ilgisi olabilir miydi? İhtimal vermedi. Öyle olsa gün boyu birileri başına gelir olayı sorgulardı. Zaten bu istek bizzat sekreterden gelebilirdi. O ise kendisine emri veren kişiydi. Pek üzerinde durmadı. Muhafızlar onu görünce içlerinden biri sırıttı. Yine talimat almaya mı gidiyorsun? Evet diye homurdandı Mokoyena. Silahlı nöbetçiler çiti açmasına ses çıkarmamışlardı ama arkasından alaycı bir şekilde gülümsediklerini ve konuştuklarını hissetti. Hoşuna gitmedi bu durum. İçine anlayamadığı garip bir huzursuzluk doldu. Bu karı beni kullanıyor diye düşündü. Gerçi çiftlikteki kadınsızlığını onunla gideriyordu ve müthiş aç bir karıydı. Seks kölesi gibi her isteğine uyuyordu ama şimdi beyninde bir kuşku doğmuştu. Acaba o mu kadını kullanıyordu yoksa kadın mı onu? Bungalova yaklaşırken boş ver diye geçirdi içinden. Kullanma diye bir söz konusu değildi. Menfaatler karşılıklıydı. Kadın tam bir seks delisiydi ve itiraf etmeliydi ki bu kadınsız ortamda ondan daha iyi ve güzelini bulamazdı. Üstelik o bir beyazdı. Üzerinde ölçülü şiddet kullanmasına ses çıkarmadığı gibi zevk bile alıyordu muhteşem fahişe. Bungalovun ışıkları sönüktü. Acaba küçük piliçi yine gecikecek miydi? Karanlık kulübede onu beklemeyi sevmiyordu. Zaten bekletilmekten oldum olası hoşlanmazdı. Yine de aklı biraz karışmıştı. Bu sabah dövdüğü adamı düşündü. İngiliz onu hırpala, kemiklerini kır fakat fazla zarar verme ve sakın yüzüne vurma demişti. Neden yaptırmıştı bunu acaba? Yoksa o tüysüz beyaz bu orospunun sevgilisi miydi? Bak buna bozulurdu işte. O karıyı koynuna aldığı sürece başka heriflerle oynaşmasına hiç tahammül edemezdi. Neden suratına vurma demişti? Bir gerekçesi olmalıydı muhakkak. Yüzünün bozulmasını istemiyordu anlaşılan. Tepesi attı birden. Allah'tan onu dinlememiş, son yumruğunu herifin gözüne sallamıştı. Sözde emirlerine karşı geliyormuş ve disiplini sağlaması gerekirmiş. Hiç de inandırıcı değildi bu laflar. Aptal gibi yuttum diye homurdandı bungalovun merdivenlerini çıkarken. O karı istese emre karşı geldi diye belindeki magnumu çeker onu oracıkta temizlerdi. Tıpkı ilk gün Macar Nagi Sandor'a yaptığı gibi. Bu bir gönül macerasıydı ve o herife anlayamadığı bir nedenle şiddet gösterisi yapmak için kendisini kullanmıştı. Kapıyı açarken son derece sinirliydi. Artık kullanıldığını anlamıştı. Şimdi ona unutamayacağı bir ders verecekti. En az bir hafta bungalovdan dışarı çıkamayacak ve Mokoyena'yı da asla unutamayacaktı. Karanlıkta seslendi. Piliç, içeride misin? Yatak odasından İngiliz'in yumuşak ve tatlı sesi yükseldi. Buradayım, seni bekliyorum. Gözleri karanlığa alışık olan İngilit, zencinin dev bedeninin yatak odasının kapısı önünde belirdiğini gördü. Sana teşekkür ederim Mokoyena. Herifi iyi benzetmişsin ama yüzüne vurmamalıydın. Bunu sana özellikle tembih etmiştim. Boş ver, o kadar olur. Sana karşı koydu mu? Zenci bir kahkaha attı. Kimse Mokoyena'ya karşı koyamaz. Korkudan kendini bile savunamadı. Donuna işediğine bahse girerim. Aferin benim boğam. Hadi gel, sarıl kadınına. Bu gece seni mükafatlandırmak istiyorum. Müthiş bir aşk gecesi sunacağım sana. Dur bakalım küçük fahişe. O kadar acele etme. Bu gece sen bana hizmet edeceksin. İngiliz karanlıkta adamın ne istediğini anlamaya çalıştı. Davranışlarında bir tuhaflık sezer gibi olmuştu. Mokoyena'da garip bir gerginlik vardı. Ne var diye sordu. Bir şey mi oldu? Yo, sadece beni memnun etmeni istiyorum. İyi ya gel yatağa öyleyse. Bu gece yatakta yapmak istemiyorum. Neden? Yatak bu iş için daha uygun değil mi? Uzatma orospu. Ne diyorsam onu yap. İngiliz sessizce yataktan iniverdi. İlk defa içinde huzursuzluk duydu. Adamın neden rahatsız olduğunu bilmiyordu ama bungalova ilk gelişinde yaptığı gibi şiddete başvuracağını sezinledi. Belki ona biraz izin verebilirdi. Ne de olsa bu dev zencinin yaşamının son saatleriydi. Diğer geceler kendisine erişilmez tatlar tattırmıştı. Yine de biraz ürkerek yaklaştı. Sakın bana vurmaya kalkma Mokoyena dedi. Tokattan, darbeden nefret ederim. Ne istiyorsun? Tabii ki düzüşmek istiyorum. Seni görünce tek aklıma gelen bu. Korkma sana vuracak da değilim. Ama bu gece seninle çok hoyrat sevişeceğiz ve canın yanacak küçük orospu. İngiliz sinirlenmeye başlıyordu. Bırak artık bana şu orospu diye hitap etmeyi dedi. Zencinin karanlıkta bile beyaz dişleri göründü. Neden? Sen basit bir orospu değil misin? Beğendiği her erkeğin altına yatan, aşağılık, adi bir karı. Saçmalıyorsun Mokiana. Ayrıca bu kelimeden hiç hoşlanmıyorum. Kes şimdi zevzeklik yapmayı. Yaklaş buraya. Soy beni. İngiliz kısa bir tereddüt geçirdi. Bir iki adım atıp zencinin yanına geldi. Önce her zaman giydiği kırmızı atletini çıkardı. Hala kararsızdı. Adamın nedense aklını bir şeye taktığını anlamıştı. Geriye dönüp çekmecenin gözünden silahı çekerek kurşunu bassam mı diye düşündü. Mokiana bu akşam anormaldi. İlk gece sadece hoyrattı ama bu gece ise düpedüz canını yakacağım diye homurdanıyordu. Adeta tehdit eder gibi. Şehvet ve arzudan öte adamda bir hırs ve nefret seziliyordu. Pantolonunu da çıkar. Sanki kesin emirdi. İngiliz fermuarı indirdi, sonra pantolonu iki yanından hafifçe aşağı çekti. Giysi botların üstüne düştü, Mokiana külot giymemişti. Genç kadın hafif bir ürperti aldı. Bir gariplik olacağını hissediyordu sanki. Birden oradan uzaklaşmak istedi. Artık Mokiana ile değil sevişmek, yanında bile durmak istemiyordu. Hızla geri döndü fakat uzaklaşacak imkanı bulamadı. Dev zenci altın sarısı saçlarına şiddetle kavramıştı. Nereye diye kükredi. İngiliz'in canı yanıyordu. Dudakları kasıldı, yüzü buruştu fakat çığlık atamadı. Soluyarak bu gece sevişmek istemiyorum diye fısıldayabildi ancak. Senin isteyip istememen hiç önemli değil. Ben istiyorum. İngiliz tekrar inledi. Yapma Mokiana, canımı yakıyorsun. Biliyorum küçük orospum. Bu gece biraz canın yanacak çünkü bunu hak ettin. Bu gece olmaz dedim Mokiana. İstemiyorum. Zenci acı gücüyle kadını omuzlarından bastırdı. Kimse buna karşı koyamazdı. İngiliz dizlerinin üzerine çöktü. Zencinin kasıklarının arasından yükselen ekşim tırak ter kokusu dayanlar gibi değildi. Mokiana kükredi. Hadi başla. Bir başka zamanda başka şartlar altında sarışın kadın bunu zevkle yapabilirdi. Ama şimdi çok ender bile olsa istemiyordu. İstememek bir yana tiksiniyor, öğürüyor ve kendini kusacak gibi hissediyordu. Kusacağım diye bağırdı. Önemli değil, kusmanı beklerim. Kusarken başını yana çevirirsin. Şimdi ne diyorsam onu yap ve orospuluğunun bütün hilerini göster. İngiliz başını eğdi. Tuzlu ekşi sular ağzına kadar geliyordu. Her an kusabilirdi. Hayır, yapamayacağım diye inledi. Mokiana hoyratça kadının saçlarını yeniden kavradı ve canını yakarak çekti. Sana emrediyorum, ne diyorsam onu yap. İngiliz acıyla kıvrandı. Peki, peki, yapacağım. Yeter ki canımı yakma. Yalnız müsaade et elimi yüzümü bir yıkayayım. Biraz su içeyim yoksa kusacağım. Zenci kuşkuyla kadına baktı. Doğru mu söylüyorsun? Şayet numara yapıyorsan seni öldürürüm, anladın mı? İngiliz başını salladı. Anladım diye mırıldandı. Mokiana saçlarını bırakmıştı. Titreyerek ayağa kalktı. Bungalovun banyosuna doğru yürüdü. Elektriği yakıp musluğu açtı. Yüzüne gözüne su serpti. Kollarını suyun altına sokup serinlemeye ve midesindeki bulantıyı kesmeye çalıştı. O kasıklar arasındaki berbat ter kokusu burnundan gitmiyordu bir türlü. Bir yolunu bulup tabancaya erişmeliydi. Tek kurtuluşu komodinin çekmecesindeki silahtı. Aynaya bir göz attı, yüzü tanınmayacak kadar sararmıştı. Yaşadıklarına bir türlü inanamıyordu. Kendine her zaman güvenen, güçlü kadın ne hale gelmişti. Mokiana bütün haşmetiyle arkasında duruyor ve her hareketini takip ediyordu. Elektrik ışığı altında kadının çırılçıplak olan vücudunu arkadan gördükçe içindeki arzular daha da şiddetlenmişti. Fikrini değiştirebilir, lavabonun önünde her an ona sahip olmaya kalkışabilirdi. Hem de canını fena halde yakarak. Daha şimdiden saç dipleri yerinden sökülmüşçesine zonkluyordu. Yüzüne serptiği birkaç su damlası çıplak memelerine doğru kaydı. İngiliz ani bir kararla geri döndü. Hadi dedi, içeriye geçelim. Toparlandım biraz, artık hazırım. Dev zenci hala kuşkuyla sarışın kadına bakıyordu. Niye içeriye geçeceğiz ki? Buranın nesi var? Burada da yapabilirsin. Çök dizlerinin üzerine. Hayır, burada olmaz. Neden? Bu gece dışarıda çok nöbetçi var. Işığı görebilirler. Yatak odasına geçsek daha iyi olur. Dedikodu çıkarlar diye mi endişeleniyorsun? Evet. Benim hiç umurumda değil. Onlar da senin bir orospu olduğunu biliyorlardı nasıl olsa. Önemli mi yani? İngiliz banyodan çıkmak için bir hamle yaptı. Zenci onu tutmamıştı. Genç kadının yüreği sevinçle atmaya başladı. Yatağın ucuna kadar onu durdurmazsa savaşı kazanmış sayılırdı. Aklı fikri bütün düşüncesi komodine kadar erişebilmekti. Arkasına bakmamakla beraber Mokiana'nın hemen peşinden geldiğini çıplak sırtında hissettiği pis ve sıcak nefesinden anlıyordu. Tam odanın ortasına geldiklerinde geriye dönüp dur burada dedi. Dev adam bacaklarını açıp bekledi. Fakat kadının yatağa doğru ilerlediğini görünce nereye gidiyorsun diye sordu. Dizlerimin altına koymak için bir yastık alacağım. Mokiana anlaşılmaz bir şekilde homurdandı. Çok vakit geçirmişti. Uzattın artık diye terslendi ama İngilizce tutmadı. Genç kadın nihayet komedinin başına gelmişti. Her şeye rağmen mesleğinde soğukkanlı biriydi ve silahına erişmek için sadece birkaç saniyesi kalmıştı. Bundan sonrası kolaydı. Derin bir nefes aldı ve çekmeceyi açtı. Uzun namlulu Magnum avuçlarının içindeydi artık. Bungalova yakın duran dört muhafız irkildiler. Fazla Sırkan olanı tamam dedi. Silah sesini duydunuz mu? Paralı askerin işi bitti demektir. Tüfeğini omuzuna atan diğeri beklemekten sıkılmaya başlamıştım zaten. Kadın bir an evvel seslense de şu işi bitirsek diye omurdandı. Üçüncü muhafız sessizce ıstavroz çıkardı, konuşmadı. Aralarında en kısa boylu olan dördüncüsü ne dolaplar dönüyor anlamıyorum diye homurdandı. Bu herifler buraya geleli daha bir hafta olmadı. Kadın ikisini öldürdü. Paralı askerler çiftliği korumaya mı geldi yoksa burada av olmaya mı? Anlamadım gitti. Beklemekten sıkılanı omuzlarını silkti. Beni hiç ilgilendirmiyor. Boş verin. Bize ne emredilirse onu yaparız dedi. 10 dakika kadar beklediler. Bungalov'un kapısı hala açılmamıştı. Nihayet içerideki ışıklar yandı. Sekreter vekili kapıda göründü. Fıstığında uzun bir sabahlık vardı. Muhafızlar diye seslendi. Çiti aşan adamlar Bungalov'a koştular. İngilit, burada emirlere karşı gelen birinin cesedi var diye söylendi. Bu leşi denize atın. Sırıtan muhafız ciddileşmişti. Emredersiniz sayın sekreter dedi. Iroha daha 17 yaşında bir delikanlıydı. Babası da çiftliğin sevilen bir emektarıydı. Jonathan Crenna babasının sadakatle Korovega'ya verdiği hizmetlerden dolayı daha 12 yaşına girdiği tarihte onun çiftlikte getir götür işlerinde kullanılması için izin vermiş ve işçi statüsünde çalışmasını onaylamıştı. Iroha, Barbados'un küçük bir köyünde doğmuş ve annesini doğum sırasında kaybetmişti. Eğitimsiz fakat cin gibi zeki bir çocuktu. Babasının aksine çiftlikten ve yaşadığı hayattan hiç hoşlanmazdı. İdealleri vardı. 18'ini bitirince çiftliği terk edip engin denizlere açılıp okyanuslarda seyreden gemilerde çalışmak istiyordu. Çok yer görüp çok insanla tanışmak sevdasındaydı. Çiftlikteki dayanılmaz sert ve vahşi hayattan hiç hoşlanmıyordu. Tabiata aşıktı. Boş zamanlarda girmesine izin verilen sahil kesimine gider, saatlerce hayale dalarak okyanusu seyrederdi. 12 yaşından beri de Korovega'da yaşadığından herkes onu severdi. Sahil inmişti o gece. Mehtap dolunay halindeydi ve tabii plajı bütün ihtişamıyla aydınlatıyordu. Okyanusun ufuk çizgisinde Barbados'tan ayrılan bir şilebin nokta halinde ufak görüntüsüne dikmişti gözlerini. Bir gün hem de yakın bir gelecekte mutlaka o da böyle bir geminin içinde olacaktı. Yerden bir avuç kum alıp parmaklarının arasından bıraktığı taneciklerin hafif hafif süzülmeleriyle uyanırken birden irkildi. Az ileride homurtular işitmişti. Birileri yaklaşıyordu. Biraz tedirgin oldu. Gerçi kendilerine yasak bölgede değildi ve barakaya kesin çekilme vakti henüz gelmemişti. Ama ne olursa olsun tanımadığı o yabani muhafızlardan biri ise yine de homurdanır ve kendisini tahtaklayabilirdi. Muhafızlar her fırsatta olay çıkarmaya bayılırlardı. Görünmemek için kumların üzerine uzandı. Bakışlarını sesin geldiği yere çevirdi. Dört kişiydiler ve kollarından bacaklarından tuttukları bir adamı taşıyorlardı. Taşıdıkları adam çok iriydi ve zorlandıklarından ikide bir küfür ediyorlardı. Iroha taşınan adamı ay ışığı altında tanımakta güçlük çekmedi. Bu yeni gelen beyazlı, bu sabah öldüresiye döven paralı askerlerin başıydı. Onu askerlere ayrılan eğitim sahasında çalışırken de görmüştü. Korkudan ödü patladı. Adam ölmüştü. Iroha o dev cüsseli adamın asla ölmeyeceğini düşünmüştü hep. Kimse ona yaklaşamazdı fakat ölüydü işte. Ürkütücü vücudu, muhteşem kaslı ve güçlü bedenine rağmen şimdi cansız bir paçavraydı. Muhafızların onu nereye götürdüklerini hemen anladı. Az sonra iskelede motorlardan birine binecekler, biraz açılacaklar ve sonra köpek balıklarına yem olarak dev zenciyi denize fırlatacaklardı. O koca vücut kısa bir sürede okyanusun vahşi yaratıklarına yem olacaktı. Köpek balıkları genellikle hareketsiz duran yaratıklara saldırmazlardı ama mutlaka aç ve obur bir tanesi şansını deneyecek ve kan kokusunu alan diğerleri Mokeana'nın cesedini bir iki dakikada paramparça edeceklerdi. Bir süre korkudan yerinden kımıldayamadı. Çiftlikte bu tür hikayeleri hep dinlerdi. İşçilerden biri aniden ortadan kaybolunca hemen köpek balıklarına ya da barakudalara yem olduğu söylentisi çıkardı. Iroha inanmak istemezdi buna ama bu gece bu rivayetin gerçek olduğuna kendi gözleriyle şahit oluyordu. Nefes nefese adamların az ileriden ilerlemelerini takip etti. Muhafızlar iskeleye varınca ayağa kalkmaya bile çekinerek sürüne sürüne yatakhaneye kadar ilerledi. İskeleden görülmeyeceğine emin olunca ayağa kalkıp koşmaya başladı. Babasının olduğu barakaya gitmeyecekti. Ona gördüklerini anlatırsa yine kendisine inanmayacak, hayal görmüşsün diyecekti. Babası asla yönetim aleyhtarı bir olayı ne kabul eder ne de desteklerdi. Ama bu gerçekti ve bizzat görmüştü. Artık olayın söylenti yanı kalmamıştı. Niyati'yi bulmalı, için ona dökmeliydi. Niyati çiftliğin en bilge, en anlayışlı ve deneyimli kişisiydi. O mutlaka kendisine inanırdı. Ayrıca bu haberi dayak yiyen o beyazın da işitmesini istiyordu. 45. ayrımın sonu. Sayfa 598. Devamı 46. ayrımda.